Ayrım 11.
Önemli destanlardan biri de Ramayana'dır. Ramayana'nın Rişi Valmiki tarafından yazıldığı ileri sürülmektedir. Bunun M.Ö. 9. yüzyılda yazıldığı kabul edilmektedir. Bu destan Tanrı Vişnu'nun avatarası olan Rama'nın hayat hikayesidir. 24 bin beyitten oluşmaktadır. Tulsidas tarafından şerhi yapılmıştır. 2. Kast sistemi. Hint toplumu çeşitli sınıflara ayrılır. Buna kast sistemi denir. Kast, aynı işle meşgul olan, atadan miras kalan hakları, vazife ve adetleriyle birbirine sımsıkı bağlanan şahıslar grubudur. Kast seçilmez, ancak onun içinde dünyaya gelinir. Bu sistem 4 sınıftan oluşur. 1. Brahmanlar, rahipler, din adamları. 2. Kşatriya, hükümdar sülalesi ve savaşçılar. 3. Vaisya, tüccar, esnaf ve çiftçi. 4. Sudra, işçiler. Ayrıca kast sistemine girmeyen, kast dışı kabul edilen gruplar da vardır. Bunlara dokunulmazlar denir. Kast yapısı Hint inançlarına dayanır. Bu inançlara göre kastlar, yaratıcı Tanrı Brahman'ın insan şeklinde tasavvur edilen vücudunun çeşitli yerlerinden yaratılmıştır. Bundan dolayı toplum hayatında görülen farklar bu yaratılış olayına dayandırılır. Buna göre Brahmanlar Brahman'ın ağzından, Kşatriyalar kollarından, Vaisyalar midesinden, Sudralar da ayaklarından yaratılmıştır. Brahmanlar kast sisteminde en önemli ve üstün yeri ellerinde tutarlar. Brahman kelimesi Sanskritçe'de Brahma'ya vakfolmuş kimse anlamına gelir. Brahmanların görevi kutsal kurban ayinlerini yönetmektir. Brahmanlar kutsal bilgilerin, vedaların muhafızıdır. Dini ayinleri icra onların irsi hakkıdır. Aynı kasta mensup olanlar ancak kendi aralarında evlenebilir. Aynı sofrada yemek yiyebilir. Meslekler de kastlara göre ayrılmıştır. İlk 3 kasta dahil olanlar daha itibarlıdır. Sudra kastından olanlar diğer kasttakilere hizmet ederler. Her kastın kendine mahsus nişan ve düğün merasimleri, yeme içme, giyim ve meslek kuralları vardır. Kast sistemine karşı gelinmez. Kast sistemine karşı gelmek, karşı gelenin kasttan çıkarılmasına sebep olur. Bu da o kimsenin varlığının sona ermesi demektir. 3. Dini kavramlar. A. Tanrı. Hinduizm Tanrı kavramındaki değişik ifadeleri yadırgamaz. Her insan ve toplum kendi şahsiyetine ve geleneğine uygun bir şekilde Tanrı'ya yönelebilir. Hinduizme göre her dini gelenek Tanrı'yı kendine göre açıklar. Kimi onu kahredici bir kudret, kimi de kutsal bir sevginin kaynağı olarak görür. Fakat hepsi aynı sonuca ulaşır. Hinduizm peygamberli dinlerin vahiylerine de Tanrı'nın kendini gösterdiği diğer dini şekillere de karşı çıkmaz. Hindistan'da çok sayıda Tanrı ve Tanrıça heykelleri göze çarpar. Hintli bunu Tanrı'nın çeşitli şekillerde görünüşü olarak telakki eder. Hindu Tanrılar Panteon'unda bir üçleme dikkat çeker. Bu üçleme içinde Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Shiva ise yok edici Tanrı'dır. Bazı devrelerde ve bazı yerlerde Vişnu veya Shiva'nın ön plana çıktığı olmuştur. Mesela Shiva'nın üstünlük kazandığı yerlerde halk onu bütün hata ve kusurlardan uzak, alemlerin Rabbi olarak görür. Alemi o yıkacak ve yine o yenileyecektir. Hinduizmde çok tanrıcılık, üçleme, tanrı-alem birliği, panteizm bulunmakla beraber tek tanrıcı inanış da vardır. Bir Rigveda cümlesi, Tanrı birdir. Hakimler onu çeşitli şekillerde adlandırıyorlar şeklindedir. Bir Hint atasözü de şöyledir. Kainattaki bütün varlıkları sadece bir tanrı doldurur. Tasvirlerin ise ibadet için yardımcı semboller olarak görüldüğü ileri sürülmektedir. B. Hulul. Avatara, enkarnasyon. Avatara, avatar, Tanrı Vişnu'nun insan şeklinde cisimleşmesini ifade etmek üzere kullanılan Sanskritçe bir kelimedir ve inen anlamına gelmektedir. Hinduizm Tanrı'nın tek tezahürü olduğu fikrine karşıdır. Hintliler Tanrı'nın kendisini tarihin her devresinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiğine inanırlar. Böylece Tanrı kötülüğü yok edecek ve insanlara ihtiyaç duydukları vazifeleri ve kanunları bildirecektir. Peygamber konusunda böyle açıklarlar. Ancak Hinduizm'e göre hiçbir peygamber veya dinin mesajı sonuncu değildir. Bu iş hulul yoluyla sonsuza kadar devam edip gidecektir. Hinduizm'de Vişnu'nun zaman zaman kurtarıcı tanrı sıfatıyla dünyaya indiğine ve zamanın icablarına göre muhtelif şekillerde kendisini gösterdiğine inanılır. Vişnu'nun çeşitli hululleri, avatara vardır. Bunlardan iki önemli avatarası Rama ve Krishna'dır. Hulul inancı tanrılar veya yüksek ruhların beşer heyetiyle ilahi alakasını ifade eder. Hulul insan heyeti içine ilahi varlığın girmesiyle kötülüğü yok etmek, Gita'da denildiği gibi Krishna'nın ağzından insanlara, onların ihtiyaç duydukları vazifelerini ve kanunlarını bildirmek için olur. Yine Gita'da şöyle bir cümle yer almaktadır. Ben çeşitli devirlerde, çeşitli şekillerde görünürüm. C. Karma. Karma bir sebep-sonuç kanunudur. Dolayısıyla insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onu görecektir. İnsanın geçmişi bugün kendisiyle karşı karşıyadır. Bugünün meyveleri yarın alınacaktır. Buna göre her hareket eninde sonunda meyvesini verecektir. İyiden iyi, kötüden kötü çıkacaktır. Karma fiziki alemde olduğu gibi ahlaki ve zihni alemde de insanın takip etmesi gerekli bir kanun bulunduğunu ifade eder. Ahlaki bir kainat nizamı olan karma kanununa göre bu hayatta işlenen ameller canlının kaderine tesir eder ve onun tekrar vücut bulmasında rol oynar. Bunun neticesi olarak bütün canlılar kendi durumlarını kendi amelleriyle kazanırlar. İyi bir canlının durumu kötüye gidiyorsa daha önceki hayatında işlediği kötü amellerin, eğer iyiye doğru gidiyorsa daha önceki hayatında işlediği iyi amellerin karşılığıdır. Bu daha önceki hayat şeklinin ceza ve mükafat olarak kendini göstermesidir. İnsan geçmişte ne ekmişse gelecekte onu görecektir. Karma her kararın doğru ve yanlış sonuç vermesini belirleyen şeydir. Her davranış eninde sonunda meyvesini verecektir. Karma muzu zehirli bir meyve veren ağaçtan beklememeyi ifade etmektir. Karma aynı zamanda mükafat beklemeksizin hareket etme anlamına da gelmektedir. Böylece sonuç bekleme arzusu frenlenmiş olmaktadır. Bhagavad Gita'da Rab Krishna şöyle demektedir. Siz sadece vazifenizi yapmakla mükellefsiniz. Eğer bir semere hasıl olursa onu bana bırakın. Hinduizm'e göre insan sonu olmayan bir tenasuh zinciri içerisinde gidip gelmektedir. Buna göre ölüm bir korku vasıtası ve bir yokluk değil, bir halden diğerine geçiştir. Onlara göre karma doktrini insanın arzularını gerçek anlamda ölümsüzlüğe ulaştırır. Bunun için her Hintli tekrar dünyaya gelişte iyi amellerle gelecekteki hayatını garanti altına almaya gayret sarf eder. İşlediği günahlar sebebiyle bitki veya hayvan olarak dünyaya gelmekten çekinir. Onlara göre içinde doğdukları kast bile işledikleri amellerin bir neticesidir. D. Tenasuh, ruh göçü. Sanskritçesi samsara, batı dillerinde reinkarnasyon, transmigrasyon. Karma doktrinine bağlı olarak tenasuh, yani ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı doğdu. Böylece ölümden sonra devamlı var olma, ruhun bedenden ayrı olduğu fikri gelişmiş oldu. Bu inanışa göre ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak doğar. İnsan yaptıklarına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğar. Buna göre insan kendi kaderinin mimarıdır. Bu doğuş bir sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Manevi ve ahlaki karşılık, yani yapılanların sonucu ruhun tenasuhu ile mümkün olur. Sonraki hayatta mutlu olmak doğru harekete bağlıdır. Her şahıs işlerinden sorumludur. Ölümden korkmaya gerek yoktur. Devamlı yeniden doğuşlarla insan arzularına ulaşır, devamlı bir tatmin elde eder. O Tanrı Brahma'da yaşar. Bu inanışın Hintliyi kuvvetli bir iyimserliğe ulaştırdığı ileri sürülmektedir. Hint düşüncesinin temelini teşkil eden tenasuh inancı, Yunanlılarda, Fisagorcularda, Yeni Eflatuncularda, Eski Mısır'da, Maniheizm'de, Orfizm'de ve Gnostisizm'de rastlanan bir düşüncedir. Bazı Hristiyan mezheplerinde ve İhvanus Safa gibi fırkalarda da benzeri düşüncelere rastlanmaktadır. Tenasuh inancına ayrıca Harbiye, Cenahiye, Habıtiye ve Hadesiye, Hadbiye, Muammeriye, Nusayriye gibi itikadi mezheplerde Bektaşilikte Yahudi dönmelerinde de rastlanır. E. Yoga. Yoga Sanskritçe bağlamak, birleştirmek anlamına gelen yuj veya yoğuk kökünden gelmektedir. İnsanın enerjisini belli bir gayeye yöneltmeyi hedef alan bir disiplindir. Bir irade eğitimi yoludur. Egzersiz ve antrenman anlamına da gelmektedir. Gita'da insanları kurtuluşa ulaştıran yol olarak gösterilir. Yoga insanın hem bedeni hem de zihni ve manevi gücünü bir araya getiren egzersizdir. Yoga yapana yogi denir. Yogi nefesine hakim olur ve zihnini bir noktada toplar. Böylece o beden ile ruh, hareket ile zihin, his ile sezgi arasındaki ahengi sağlayarak ezeliye, kainatın değişmez özüne ulaşmaya, tabiat üstü güçlerle temas kurmaya çalışır. Bu yoga sistemi 4. yüzyılda Patanjali'nin Yoga Sutrası'nda açıklanmıştır. Budist ve Jainistler tarafından uygulanmıştır. Daha sonra diğer grup ve kastlardan ayrı olarak gelişmiş, ayrı bir sistem halini almıştır. 4. Dini ayin, ibadet ve gelenekler. Hinduizm'de ibadet her yerde yapılabilir. Tapınak vardır. Fakat cemaatle ibadet yoktur. İbadet genelde ferdidir. İbadetin belirli bir şekli yoktur. İnançlarına göre Tanrı her yerdeki ibadeti görebilmektedir. Bundan dolayı ibadet her yerde, her zaman, her şekilde yapılabilmektedir. Bir Hintli kendisiyle tapındığı Tanrı arasında zihnini odaklaştıracağı bir vasıta arar. Bundan dolayı Hindistan'da çok sayıda Tanrı tasviri bulunur. Ancak kişi hikmete ulaştığında artık bu vasıtalara ihtiyacı kalmayacağı kabul edilir. Hintlilerde ortak bir ibadet sembolü Om'dur. Om kelimesi bir çeşit besmele gibi, yemekten, vedaları okumaya başlamadan, duadan, herhangi bir işten önce söylenir. Om ilahi kuvvetle dolu, kutsal sırlı bir kelime olarak kabul edilir. Uzun, özel bir tarzda nefes alarak söylenir. Bu kelimenin harfleri Brahma'yı veya Brahma Vishnu Shiva üçlemesini ifade eder. Hintli sabah şafaktan önce kalkar, evde veya nehir kıyısında yapabileceği sabah ibadetine hazırlanır. Tanrısının adını zikreder, yıkanır, Gayatri ilahisini okur. Sabah ibadetinde yüzünü doğuya dönerek oturur. Vücudunun etrafına su sepeler, nefesini kontrol eder, Tanrısının putuna yakarır. Öğle ve akşamda bu yaptıklarını tekrarlar. Puta hediye sunar. Evlerde genellikle tapınılan puta tahsis edilen bir oda veya köşe bulunur. Burada ya Vişnu'nun helezonu ya da Şiva'nın düz bir sütuna benzeyen putu vardır. Put kutsal kitap okunarak yağlanır. Onun önünde oturularak tefekküre dalınır. Tütsü çubukları yakılır. Kutsal oda ya da köşenin önüne ışıklar, çiçekler, yiyecekler konulur. Putlara su dökülür, onlara taze meyve sunulur. Diğer tanrılara, atalara, misafirlere, kutsal inek gibi hayvanlara, fakirlere yiyecek sunulur. İnekler yer, gök ve hava aleminin anası olarak görülür. İnek ve öküzler caddelerde, alışveriş ve iş yerlerinde serbestçe dolaşır. Yola yatarlarsa trafik ona göre düzenlenir. Onlar kesilmez, yenmez. Hindistan'ın birçok eyaletinde inek kesimine izin verilmediği gibi sığır eti hemen hemen hiç yenilmez. 1981'de Hindistan'ın batısında Kopargaon şehrinde Müslümanların 4 kutsal ineği kestikleri yolunda söylentilerin çıkması üzerine büyük olaylar patlak vermiş, Müslüman mahalleleri ateşe verilmiş ve bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı konulmuştur. Et yiyen veya vejeteryan, et yemeyen bitkilerle beslenen Hindular yanında şehvet şenlikleri yapan, sıkı bir züht hayatı süren Hindular da vardır. Hindistan'da bitkilerle beslenenlerin sayısı 1/4 civarındadır. Bunun yanında Müslüman olmayan Hintliler arasında da domuz eti yememe alışkanlığı vardır. Hinduizm'de tapınaklarda yapılan ibadet evdekinin biraz gelişmiş şeklidir. Brahmanlar gecenin son 8 saatinde kutsal metinler okuyarak taptıkları putu uyandırırlar. Boru çalınarak dışarıdakilere ibadetin başladığı bildirilir. Dışarıdakiler de yapılanları seyre gelebilirler. Put yıkanır, yağlanır, Önünde ışıklar yakılır. Ona çiçek, öğlen ve gece yemek sunulur. O gündüz istirahate, gece giydirilip uykuya bırakılır. Tapınaksız köy yoktur. Kasabaların ve şehirlerin büyük tapınakları vardır. Bu tapınaklar geniş duvarlarla çevrilidir ve yanlarında kutsal yıkanmaya elverişli havuzlar bulunur. Tapınakların yıllık şenlikleri vardır. Bu şenliklerde putlar arabalarla çekilerek ırmaklara götürülür, yıkanır. Ayrıca ilkbaharda, sonbaharda ve yeni yılda yapılan şenlikler de vardır. Hinduizmin bazı mezheplerinde reislerine uluhiyet atfedilerek tazimde bulunulur. Ölmüş kahramanlara ve azizlere de yardım için dua edilir. Köylüler genellikle çevresine tesir ettiğine inandıkları mahalli köy uluhiyetlerine kurban sunarlar. Cinlerin varlığına da inanılır ve onlardan korkulur. Hindistan'ın dini temayülüne göre insan 3 ayrı yoldan kurtuluşa gidebilir. Bunlardan birisi ameller, yani kurbanlarla, diğeri bilgi ve marifet, yani ilahi hakikati tanımakla, üçüncüsü ise insanın şahıs şeklinde tasavvur edilen bir tanrıyı severek kendini ona teslim etmesi vasıtasıyla kurtuluştur. Kurban Hinduizm'de çok önemli bir yer tutar. Vedaların emrettiği dini hayat kurbanlar etrafında toplanmıştır. Tanrılar bile kudretlerini ancak kurbanlar sayesinde gösterebilmektedir. Tanrıların takdim ettikleri kurbanlar yeryüzündekilere örnek olmuştur. İnsanları tanrılarla iyi münasebette bulunduran kurbanlardır. Tanrılara sunulan her şey kurbandır. Bunun yanında yaz ve kış gün dönümleri münasebetiyle kanlı kurbanlar da takdim edilmiştir. Ayrıca büyük hazırlık ve merasimleri gerektiren kurban soma kurbanıdır. Soma'nın hazırlıkları sırasında keçi, inek gibi hayvanlar kanlı kurban olarak takdim edilmektedir. Tanrıların öfkesini teskin etmek maksadıyla takdim edilen kurbanlar yanında özel hediyeler de kurban olarak sunulmuştur. Eski zamanlarda evin sahibi bazen de karısının yardımıyla tanrılara kurbanlar takdim edilmiştir. Fakat her kurban gittikçe zorlaşan hazırlıkları gerektirmiştir. Her merasimden önce ve sonra züht ve riyazet gerekli olmuştur. Zamanla kurbanları icra edebilmek ve kurban törenlerindeki vazifelerini yerine getirmek, vedaları okumak için bir rahip sınıfı ortaya çıkmıştır. Bunlara Brahman adı verilmiştir. Brahmanların işi sadece kurban merasimlerini icra etmek değil, aynı zamanda sihir ve büyü yapmak, insan ve tanrıları idaresi altında tutmaktır. Hindistan'ın ziyaret edilen 7 kutsal yeri vardır. Bunların en meşhuru Benares'tir. Bu kutsal yerlere yapılan ziyaretler ve hac seferleri Hinduların hayatlarında önemli rol oynamaktadır. Hintliler ölülerini yakmakta ve küllerini Ganj nehrine dökmektedir. Bir yüzyıl öncesine kadar kadın ölen kocasıyla birlikte yakılırken şimdi bu adetten vazgeçilmiştir. İbadet kutsal kitap erkeklere ve kast sisteminin ilk 3 sınıfına ait kabul edilirken Gandhi'den bu yana biraz değişme olmuştur. Ancak hala ilk 3 sınıf omuzlarından bellerine kadar iplikten yapma ayrı bir işaret taşırlar. F. Jainizm. Hindistan ırklar ve diller konusunda çeşitlilik gösteren bir ülke olması yanında bugün yaşayan birçok dinin de çıkış yeridir. Aşağı yukarı 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu kabul edilen Vedaları esas alan, ağırlık merkezini Brahmanlar oluşturan ve kast sistemine dayanan Hinduizm'den sonra M.Ö. 6. yüzyılda Budizm ve Jainizm, M.Ö. 16. yüzyılda da Sihizm ortaya çıkmıştır. Hinduizm'deki kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine karşı bir tepki olarak doğan bu dinlerden Budizm, ileride müstakil bir bölüm olarak incelenecektir. Evrensel Jainizm ve Sihizm milli bir karaktere sahiptir. Bu son ikisi Sihizm'deki bazı istisnalar bir yana bırakılırsa Hindistan dışına çıkmamıştır. Bunlardan burada kısaca bahsedilecektir. Hindistan'a mensup bir din olan Jainizm bazı bilginlerce bir mezhep veya tarikat olarak görülmüştür. Jainistlerin sayıları 3 milyon civarındadır. Bu dinin kurucusu Mahavira M.Ö. 599-527 olarak gösterilse de aslında Jainizm Parsva'ya M.Ö. 8. yüzyıl kadar geri giden bir geçmişe sahiptir. Parsva'nın ortaya koyduğu doktrini Mahavira geliştirmiş ve sistemleştirmiştir. Batılı yazarlar Mahavira'yı önceleri bu dinin kurucusu olarak gösterirlerken şimdi onu reformcu olarak nitelendirmektedirler. 1. Mahavira'nın hayatı. Benares'te doğduğu kabul edilen Parsva'ya Parsvanatha, Muzaffer adı verilmiştir. Parsva dünya hayatını terk etmiş, her şeyi öğrenince vaaza başlamıştır. 100 yaşında ölünceye kadar aylarca perhiz yapmıştır. Parsva, Mahavira ve Buda'nın hayat hikayeleri arasında büyük benzerlikler dikkati çekmektedir. Her üçü de kşatriya, prensler ve savaşçılar kastındandır. Parsva'nın doktrini ve cemaati, Vesalili bir prens olan Vardhamana tarafından yenileştirilmiş ve geliştirilmiştir. Vardhamana, 30 yaşında evini, karısını ve çocuğunu terk etmiş, rahiplik elbisesi giymiş ve rahiplik işareti olarak saçından 5 perçem koparmıştır. Bir müddet sonra elbiselerini atarak çırılçıplak dolaşmaya başlamıştır. 30 ay murakabe egzersizlerinden sonra o 13 sene kendisini şiddetli riyazete hasretmiş ve bir ağaç altında düşünceye dalmıştır. Ruh göçü samsara çemberinin özüne nüfuz edinceye kadar murakabe ile dolu bir züht hayatı yaşamış ve nihayet ruh göçünden kurtuluş yolunu bulmuştur. Bundan dolayı Vardhamana'ya büyük kahraman anlamına Mahavira, muzaffer veya insani ihtiraslardan kurtulmuş anlamında Cina denilmiştir. Cina Sanskritçe bir kelime, bir terimdir. Cina doktrinini asiller ve halk arasında yaymıştır. O vaazlarını kutsal dil olan Sanskritçe ve mahalli Magathi lehçesinde yapmıştır. Etrafında çeşitli kastlardan insanlar toplanmış ve büyük bir cemaat oluşturmuştur. 30 sene kadar bu işi yürütmüş ve 72 yaşlarında M.Ö. 527'de Bihar'da ölmüştür. Tirthankara geçit yapan, tekrar edip duran, doğum çemberi selinden geçit bulan, yol gösteren olarak Mahavira'ya tazim edilmiştir. Onun Nirvana'ya varışı Jainist takvimin başlangıcı olmuştur. Jainizm kısa zamanda önce Mahavira'nın memleketi olan Bihar Orissa'da, daha sonra M.Ö. 3. yüzyılda bir kıtlık sebebiyle Hindistan'ın güney ve batısında yayılmıştır. Ancak bu yayılma rahiplerin giyinmesi konusundaki tartışmayı ve arkasından da bölünmeyi beraberinde getirmiştir. Vardhamana taraftarlarına Jainist denir. Bu kelime Mahavira'ya atfedilen, muzaffer anlamındaki Cina sıfatından türemiştir. Cina'nın doktrinine de Jainizm denilmiştir. Mahavira'nın Cina, çağı ve memleketiyle Buda'nınki aynıdır. Onların hayatları, inançları ve eserleri arasında benzerlikler vardır. Mahavira, Buda'dan önce doğmuş fakat Buda'nın doktrinini vaaz ettiği dönemi görmüştür. Her ikisi de Brahmanlara, onların ayin usullerine düşmandır. Umumi ruh göçü teorisinden esinlenmektedir.